Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İsmet Paşa'nın Ağır Topları, Şemsettin Ünlü, 1. Kaset 1. Yüz, 1. Basım 2003. Bu kitap Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda Sabancı Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Nisan 2004. Okuyan Mehtap Erkilet. İsmet Paşa'nın Ağır Topları, Şemsettin Ünlü. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılış sürecindeki 1876-1918 yaşamın ayrıntılarına açılan 3 romanından Yukarı Şehir, Toprak Kurşun Geçirmez, Yüz Uzun Yıl, sonra Şemsettin Ünlü, İsmet Paşa'nın Ağır Topları ile büyük bir kalkışmanın Kurtuluş Savaşı'ndaki direnme, toparlanma, zoru zorla yenme iradesinin günlük yaşamdaki ayrıntılarına, duygu, düşünce, korkusuzluk boyutlarına götürür bizi. Mütareke İzmir'i, Kuvayi Milliye, Meclis, Sakarya, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve hepsinin üstünde Mustafa Kemal mucizesi. Irmağın akarındaki gücün akıcılığını, canlılığını, sıcaklığını anlatıyor bize ünlü. Roman sanatının duyarlılıkları, incelikleri, şiir yüklü yalın dili ile. Çağdaş romanımızın bu usta kaleminden Anadolu Kurtuluş Hareketi'nin tarihine yeni bir bakış, belleklerde derin izler bırakacak bir varoluş öyküsü. Kuşaktan kuşağa süre giden, tarihin akışıyla olayların sürüklediği, gerçeklerin değiştirdiği bir ulus gerçeği. Ünlü, ustaca bir anlatımla etkileyici roman dünyası yaratıyor. Yazarın gerek insana ve tarihsel olaylara bakışta uyguladığı gerçekçi yöntem, gerekse belli bir tarih dilimi içinde insanı toplumsal ekonomik yaşamıyla bir kenti anlatışında kullandığı gerçekçi biçem, bu tanıklığı geçerli kılıyor. Mehmet H. Doğan. Yazarın deneyimleri, birikimi, söyleyecek sözü, evreni algılayışı romana yansır. Şemsettin Ünlü. Şemsettin Ünlü, Irmağın Akarında adlı Nehir Roman Dörtlemesi'nin ilk kitabı Yukarı Şehir ile 1987 Orhan Kemal Roman Armağanını, ikinci kitap Toprak Kurşun Geçirmez ile de 1989 Madaralı Roman Ödülünü kazandı. Şemsettin Ünlü 1 Eylül 1928'de Elazığ Harput'ta doğdu. Harp Okulu 1948. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi İstatistik 1965 mezunudur. Ordu'da subay olarak çeşitli görevlerde bulunan Ünlü, 1970 yılında askerlikten ayrıldı. 1983 yılına kadar OYAK ve kuruluşlarında yöneticilik yaptı. 1983'ten sonra yazın çalışmaları dışında başka bir uğraşı olmadı. Yazın yaşamına 1951 yılında Varlık dergisinde yayımlanan şiirleriyle girdi. Varlık, Türk Dili, Yeni Ufuklar, Çağdaş Türk Dili, Adam Sanat dergilerinde yayımlanan şiirleri, yazıları, denemeleriyle yazın yaşamını sürdürdü. Durur Bakar İbrahim 1977, Dirlik Düzenlik Türküleri 1980, Şemsettin Ünlü'nün şiir kitaplarıdır. Ünlü'nün Yukarı Şehir 1987 Orhan Kemal Roman Armağanı, Toprak Kurşun Geçirmez 1988 Madaralı Roman Ödülü, Yüz Uzun Yıl 1993 adlı romanları dörtlü olarak tasarladığı Irmak romanlarıdır. -5 Kelaynak adında denemelerden oluşan kitabı Kültür Bakanlığı Cumhuriyet'in 75. yılı deneme başarı ödülüne 1999 değer görüldü. Büyülü Değirmen adında bir de masal kitabı vardır. Şemsettin Ünlü, Irmağın Akarında adını verdiği 4 ciltlik Nehir Roman dizisi, Türkiye'nin 1800'lü yıllardan 1940'lı yıllara uzanan Osmanlı-Rus Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na değinki dönemlerinin tarihsel seyrini yansıtırken, uluslaşma, bilincinin kaynaklarının serüvenini ustalıkla dile getiriyor. Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluş öyküsünü tarih bilincinin aydınlığıyla kuşaktan kuşağa ulaşabilecek etkileyici bir roman dünyasıyla yeniden kuruyor her satırında. Taş ağır, sular geceler ağır, süzülüp inmez sabahlara düşlerdeki aydınlık. Şimşek parıltılarıyla, usla, emekle, onurla ancak yakılır karanlığı köle çağların. Birinci bölüm. Gökyüzünün güneşle, yıldızlarla, yeryüzünün dağlarla, denizlerle donandığı çağlarda cansızı canlı kılan o sıcak dokunuşun ilk kez buralara, Anadolu'nun bu bitek topraklarına indiği söylenir. İlk tohum buralarda bir yerde ana karnına düşmüş, bu mavi menevişli kıyılarda açmış ilk çiçek. İlk tohum, ilk çiçek, ilk insan. Sonra arayışlarla gelen büyük serüveni insanın. Ekinler, otlaklar, üzüm bağları, gül bahçeleriyle bezenişi toprağın. Kaleler, surlar, tapınaklar, yontular. Ok, kılıç, kargı. Hitit, Sümer, Akat, Helen, Roma, Bizans, Selçuk, Osmanlı uygarlıkları iç içe. Hanları, hamamları, medreseleri, leventleri, akıncıları, otağları, kavukları, kaftanları ile Osmanoğullarının egemenliği Anadolu'dan Balkanlara, Kafkaslara, Afrika'ya uzandı. Üç kıtanın üçünde 600 şu kadar yıl sürdü. Anadolu'nun orta yerinde Sakarya Irmağı boylarında yaşayanlar, bunların torunları, torunlarının torunları 600 şu kadar yıl savaşlardan uzak kaldılar kendi yurtlarında. 1921 yazında Sakarya'nın dolanıp aktığı toprakların üstünden, köylerden, kasabalardan, şehirlerin ta orta yerinden tabur tabur attılar, yayalar, arabalar, top çekerler, yaralı katarları, yerini yurdunu bırakmış insan kümecikleri geldi geçti. Bayırlara çadırlar kuruldu, siperler kazıldı. Bir ileri bir geri toynak sesleri, top gümbürtüleriyle bölündü gecelerin sessizliği. Temmuz başlarında makinalı tüfekleri, topları, iyi donatılmış süvarileri, piyadeleri ile Yunan ordularından biri Bursa Bilecik üstünden Eskişehir'e, bir başkası Demirci Simav üstünden Kütahya'ya yürüyordu. İstanbul'daki yabancı savaş muhabirleri İnönü savaşlarında aradığını bulamayan Yunan komutanlığının bu kez Kemal'in derme çatma ordusunu yakaladığı yerde yok edeceğini yazıyorlardı gazetelerine. İşgalci ordu 10 Temmuz'da Yenişehir'i, İnegöl'ü, Orhaneli'ni ele geçirdi. Tümenlerinden birinin öncüleri Köprühisar'a yaklaştı. 12 Temmuz'da Gediz, 13 Temmuz'da Afyon, Sincanlı, Pazarcık, Bilecik, Emet, Altındaş düştü. Ağır kayıplar veren Türk birlikleri Porsuk Çayı gerisine çekildi. Yunan birlikleri 14 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde daha bir yeğinlikle yineledikleri saldırılarını Türk birlikleri güçlerinin yettiği, konumlarının el verdiği yerlerde direndiler, olmadı. Çekildiler, yeni mevzilerde yeni siperler kazdılar. Afyon, Bozüyük, Tavşanlı üstüne yapılan Türk karşı saldırıları sonuç vermedi. 17 Temmuz'da Yunan ordusu başarılarının doruğundaydı. Albay Çurayanis'in birlikleri Kütahya'ya girdi. Büyük düş sonunda gerçekleşiyordu. Hükümet konağının gönderine Yunan bayrağı çekildi. Komutanlık karargahlarına çok sayıda tutsak alındığı, top, tüfek, mermi, yük hayvanı ele geçirildiği bildirildi. İstese de talanın, ırza, namusa saldırılarının önünü alamayan işgalci ordu, gelen halifenin ordusudur, işinizde olun, karşı koymayın türünden duyurular yapıldıktan sonra giriyordu köylere, kasabalara. Kütahya'nın alındığı haberi verildiğinde Kral Konstantin Alaşehir'deydi. Telgrafı okudu, hemen yola çıktı. Atina'ya, Kütahya'ya gitmekte olduğunun bildirilmesini buyurdu. Kral Kütahya'da. Haber 101 atım top ateşiyle kutlandı Yunanistan'ın her yerinde. Kiliseler coşkulu kalabalıklarla doldu. Gece boyunca sokaklarda şenlik ateşleri yakıldı. Türk Batı Cephesi Komutanlığı 19 Temmuz günü sabahın erken saatlerinde Eskişehir'in boşaltılması emrini verdi birlik komutanlarına. Önce hastaneler boşaltıldı. Ambarlardaki cephane, yiyecek, yem mevcutlarından taşınabilecek olanlar arabalara, vagonlara, kağnılara yüklendi. Taşınamayacak olanlar ateşe verildi. Gün yükseldiğinde sokak aralarından şehrin çıkışlarına doğru akıp giden göç kafileleri doldurdu yolları. Atlı, arabalı, yaya kalabalıklarının arasında üç sıra silahları omuzlarında düzgünce yürüyüp giden takımlar, bölükler de vardı. Bir çalım sur duvarlarındaki koca burunlu, geniş omuzlu kabartmalara benziyorlardı bu gidenler. 20 Temmuz'da elde kalan birkaç tümenle Seyit Gazi Eskişehir mevzilerine düzenlenen Türk karşı saldırıları aralıksız iki gün iki gece sürdü. Süngü süngüye gelindiği yerlerdeki öfke korkunçtu. Birbirlerinden kopup geriye çekilenler ölülerini yaralılarını arkalarında bıraktılar. 24 Temmuz'da çarpışmalar durdu. Türk birlikleri geceleri de yürüyüşlerini sürdürdüler. Geriye, daha geriye tutunabilecekleri yeni mevzilere çekildiler. Şehit, yaralı, tutsak, çoğu da silahlarıyla bölüğünü birliğini bırakıp savuşanlar. 30 binden çok savaşçısını yitirmişti Türk tümenleri. Yeni mevzilerde toparlanmaya çalışanların sayısı yitirilmiş olanlardan azdı. Trenle Karacahisar'daki cephe karargahına gelen Mustafa Kemal Paşa, harita üstünde durumu imleyen kargacık burgacık çizgilere, oklara, taramalara baktı bir süre. Canlı, ışıltılı, güven vericiydi duruşu. Muharebeyi kaybetmişiz değil mi? Dingindi sesi, sıradandı. İsmet Paşa ile yanındakiler, öyle görünüyor, dediler. Bir Yunan zırhlısının Trabzon'u bombaladığına ilişkin gelen telsiz haberini okudu, bir yana koydu paşa. 16 milletvekilinin kendilerine verilecek herhangi bir görevi üstlenmek üzere cepheye gelmek istediklerini bildiren yazı üstünde de durmadı. Ankara'da toplanan Öğretmenler Kongresi'nde öğretimin sadeleştirilmesi, uygulamalı olması, yerelleştirilmesi konularında alınan kararlardan söz ediliyordu kahvesini içerken. Kurmayların hazırladığı durum değerlendirmesine, savunma planının görüşülmesine geçildi. Çok da uzun sürmedi bu görüşmeler. Ordunun gerilere, ta Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmesi, yeniden başlaması beklenen düşman saldırılarının bu mevzilerde karşılanması kararlaştırıldı. Yengi ile yenilgi iç içe olurmuş, savaş tanrılarının ateş saçan, ölüm saçan dokunuşlarında. Yaşamış olduklarının engin, acılı bilgeliğiyle Fevzi Paşa, Anadolu içlerine uzanan düşman kollarının ölüm yolculuklarını yapmakta olduklarını söylüyordu. Umuma duyurulmak üzere dağıtılan bildirisinde Kral Konstantin'in demeçlerini okumuş olanların ilginç buldukları bir başka yorum, Journal de Paz'ın hafta sonu sayısında yayımlanmıştı. Yazının girişinde muhabir bir akşam İstanbul'da Royal Oteli'nin çay salonunda ünlü gazeteci Madame Bert Gullis ile aralarında geçen konuşmayı anlatıyordu. Kütahya, Yunan kralı Kütahya'da. Neresi bu Kütahya Bert? Frigya, eski Frigya'da sanıyorum. Ben görmedim. Ankara'ya yakın mı? Yakın olmalı. Kral Konstantin Kütahya'daymış madam. Ankara'ya yürüyecek, yakalayıp yok edecekmiş Kemal'in ordusunu. Öyle de Şumidas, Kral Midas'ı duymuşsundur. Evet, Frigya kralı. Anlatıldığına göre bu Kral Midas'ın kulaklarını eşek kulağına çeviren Tanrı Apollon'dur. Charles, ışık tanrısı, doğruluk tanrısı Apollon. Aslında pek bir suçu da yokmuş Midas'ın, öyle anlatılır. Bir çalgı yarışmasında üstünlüğü gümüş kakmalı lire değil de sıradan bir kavala verdiği için aptallığına, bilisizliğine öfkelenmiş, kulaklarını eşek kulağına çevirivermiş kralın. Muhabir yazısının burasında iki kez Ankara'ya gitmiş, Mustafa Kemal Paşa ile görüşebilmiş ender gazetecilerden biri olan genç kadının hiç çekinmeden Türklere karşı yürütülen politikaları yerden yere vurduğunu anımsatıyordu okurlarına. Şimdi eski Frigya'nın Ankara'ya uzanan toprakları üstünden geçip gidecek Kral Konstantin, Tanrı Apollon bu saldırıyı doğru bulur mu diye aklıma geldi. Evet, evet, suçlu bulmasa da doğru da bulmayabilir Apollon. Yunanlıların bu küçük Napolyon'unu şakası çoktur derler bu doğrucu tanrının. Hazır karşısına yeni bir kral çıkmışken, sözünü bitirdiğinde gülümsüyormuş Madame Gullis. Söyleşinin sonunda Yunanlıları Küçük Asya üstüne saldırtan iki yüzlü siyasetçilerin çıkar hesaplarını konu edinen muhabir, Kral Konstantin yenik düşerse suçlu sayılmaz belki ama akıllı da sayılmaz diye bitirmişti Midas'ın Kulakları başlıklı yazısını. Bölüm 2. Yaralı, sargı yerinin önünden geçen yolun bir ucu Çalt Sivrisi'nin yamaçlarına, öbür ucu Burkavak Köyü sazlıklarına uzanıyordu. Köyün düz damlı, toprak sıvalı evleri, sazlıkların arkasında yaralı sargı yerinden bir sigara içimi uzaklıktaydı. Yaralı sargı yeri ile aradaki kuru dere yatağına bitişik araba, durak yerinin boz çadırları, yoldan yukarıda böğürtlen çitleriyle çevrili eski bir meyve bahçesinin içindeydi. Ötede, kuzeydoğuya doğru yolun iki yanına öbek öbek çadırlar kurulmuş, nalbantların, ekmekçilerin, sakaların, erzak, cephane dağıtıcılarının yerleri birbirlerinden ayrılmıştı. Ağustos, yaralı sargı yerinde, araba durak yerinde, atlı arabalı, kanılı taşıyıcıların gidip geldiği küçük kalabalıkların üstünde, göz uzanımı görülen her yerde toz toz, saman sarısı bir gün ışığı vardı. İkisi ağır, altı yaralının sarıp sarmalanıp Polatlı'ya doğru yola çıkarılması öğleden sonraki 3 saatini aldı. Tabip yüzbaşı Çobanoğlu Fevzi ile Asteğmen yardımcısının. Çobanoğlu arabaların gece yarısından önce ordu karargahındaki hastaneye varamayacağını biliyordu. Yine de kağıda 6 yaralı yazdım. Geç kaldık. Şu da yetişemedi dersen kıyım kıyım kıyarım seni herif. Yürü bakalım diye çıkıştı arabalardan önde olanının sürücüsüne. Takur tukur dere yatağından geçen arabaların düzlüğe çıkmasını, sazlıklara doğru uzaklaşıp gitmesini izledi bir süre. İşte bu, elimizden gelen bu Asım diye söylendi Çobanoğlu. Tezkereden geleni tezkereyle göndermek. Ah, tabiplik değil o. Tabip dedin mi, ayağa kalkıp gittiğini görecek eline gelenin tatlısı tılsımı budur işin. Bizimkisi başını iki yana salladı. Asteğmen Asım, tabip yüzbaşı Çobanoğlu'nun neden gerektiğini, neyle bağlantılı olduğunu pek de umursamadan, düşündüklerini öylece aklından geçirdiği gibi söylemesine alışmıştı. Çobanoğlu'nun işte bu, elimizden gelen bu dediği aklından geçirdikleriydi. Arabacıya kıyım kıyım kıyarım seni herif demesi de öyle. Boynundan yaralı çavuş iyileşsin. Silmiş, temizlenmiş, sarıp sarmalamışlardı çavuşu. Ama çok kan kaybetmişti yaralı. Kendinde değildi. Yaşamını sürdürmesi, arabaların zamanında yerine varmasından çok, çavuşun ölüme karşı direnmesine bağlıydı. Tozlu böğürtlen kümelerinin yanından, yukarıya, Mahruti çadırların bulunduğu küçük alana doğru yürürlerken, bu kez, otu ağacı böceği kuşları bilmeden, yaşamın bilinemeyeceğinden, hiç bilinemeyeceğinden söz ediyordu yüzbaşı. İnsanın kendinde olması, otla ağaçla böcekle, kuşlarla birlikte olduğunu bilmesiyleydi. Boşlukta, belirsizlikte değildi yaşam. Su kuyusunun başına geldiklerinde ceketini çıkardı, kollarını sıvadı Çobanoğlu. Kurtardım dediklerin değil Asım. Bir defter varsa kurtaramadıkların yazılır o deftere. Doğrusu da budur. Hekimsen katlanacaksın. Yere çömeldi, maşrapa elinde su dökmek için bekleyen posta erine kaldırdı başını. Dök bakalım afyonlu. Posta kovadan aldığı suyla doldurdu yüzbaşının avuçlarını. Sol dizi sakat da erin. Kovaya doğru eğilirken dizini bükemiyor, sağ dizi üstüne abanıyordu el. Ellerini, yüzünü, boynunu dirseklerine kadar kollarını yıkadı. Saçlarını sıvazladı, doğruldu. Yerini Asteğmen Asım'a bıraktı Çobanoğlu. İki lokma bir şey yesek afyonlu. Er yukarıya çadırların arkasındaki ağaçlığa çevirdi başını. Binbaşı, bey hazırlattı kumandanım dedi. İşleri bitince haber et, beklediğimi söyle dediydi diye ekledi. Baytar binbaşı Fehim Cezmi çadırlardan uzakta çok dallı, sık yapraklı bir ceviz ağacının altına kurdurmuştu masayı. Güneş batı ufkuna yakındı. Güneybatıdan, çal sivrisinden doğru gelen top sesleri akşam alacasında daha sık, daha yakından duyuluyordu. Yerde hırıldayarak yanan gaz ocağının başına çömermişti Baytar binbaşı. Doğruldu. Gün aktı gitti efendi. Kerahat vakti. Toparlanın falan diyen de yok şükür. Gelin bakalım diye karşıladı yüzbaşı ile asteğmeni. Masanın bir yarısında bir tabak dolusu ince ince dilimlenmiş asker tayını, bir tabak taze biber, hıyar, domates, bir tabak siyah zeytin vardı. Üstü yazılı, kapağı kıvrım kıvrım nakışlı, en iyisinden bir puro kutusu ile yaldızlı kağıda sarılmış tombulca bir şişe. Ucunda masanın bir başka köşesindeydi. Binbaşı gelenlerin şaşkınlığını görmemiş gibi kalaylı bakır tencerenin kapağını kaldırdı, içine baktı. Olmuş bu, oturun. Tencereyi ocaktan aldı, masaya koydu. Balık yatağı bulmuş bizimkiler, yukarıda bey pazarına yakın. Balık sıda bunlar başında. Olur mu? Olur mu ya Allah'ım? Kulları dedim. Adam gibi adam balığı görür de bakar mı dedim. Aldılar geldiler. Hadi oturun. Cezmi'nin biber, soğan, domates doğrayıp pişirdiği balığın kokusu uzaklardaki evini, anasının mutfağını çağrıştırdı sanki Asım'a. Oturmadan önce eğildi, bir dolu buğusunu içine çekti balığın. Mis, mis gibi valla, kimin aklına gelir diye söylendi. Balık güzel de bunlar ne ağabey? Eliyle puro kutusunu, yaldızlı kağıda sarılmış şişeyi gösterdi çobanoğlu. Ona adıyla sanıyla puro, Havana purosu derler Feyzi. En iyisinden bu da. Binbaşı yaldızlı kağıda sarılı şişeyi aldı, kağıdını açtı. Bu da Fransız konyağı işte. Çakısıyla çevirdi, tıpasını çekti, çıkardı şişenin. Buyurun bakalım. Arkadaşlarının tabaklarını balık yahnisiyle doldurdu. Aranır gibi sağına soluna bakındı çobanoğlu. İyi, bir de dansöz olaydı ağabey. Millet şurada cebelleşirken çenesini top seslerinin geldiği yana uzattı. Nereden çıktı şimdi bunlar? İzmir'den. İzmir'den doktor, bırak şimdi cebelleşmeyi neyi. Hayır, Fehim Cezmi güvenle başını salladı. Doğru, İzmir'den, Vrenya, Antalya üstünden göndermiş Ankara'ya. Baytar binbaşı deyince aramış bulmuşlar. Hadi soğutmayalım. İyi de Antalya'dan Ankara'ya gelen kim? Baytar binbaşı deyince bu ceviz ağacının altındaki binbaşı nasıl bulunabiliyor hemen? Ceviz ağacının altındaki binbaşı, öyle ya... Fehim Cezmi dolu dolu içinden gelerek güldü. Yakıştı bu yer bize. Beyoğlu'ndan falan otelde gibi diye sürdürdü gülmeyi. İşte öyle. Ceviz ağacının altında da olsa bulunur Fehim Cezmi. Ne sandın? Kimin getirdiğine gelince. Biraz gazeteci, biraz denizci. Epey de içkici bir adam. Aşıklarından biri Virenya'nın Ankara'da ne işi varmış ben bilemem. Ağır ağır ekmeklerini yemeğin suyuna batırarak top seslerini, arada bir cırcır böceklerinin ıslıklarını dinleyerek yiyorlardı yemeklerini. Birkaç kez binbaşının pansiyonundaki odasında ya da Virenya'nın konuk odası dediği yerde üçünün birlikte yedikleri yemekleri anımsadı çobanoğlu. Pansiyoncu kadın belki de İzmir'deki İtalyan siyasi temsilcisinin izniyle hem İngiliz, Fransız, Yunan işbirlikçilerinin hem de yerli Rumların neler yapmaya hazırlandıklarına ilişkin duyduklarını anlatırdı Fehim Cezmi'ye. Adalara kaçmış Rumlar dönmüş ise sen duymuşsundur Cezmi. Duydum madam. Dönsünler memleketleri. Oo, rahatsın sen. Çok bir rahat. Harp bitti madam. Bum bum. Vur öldür bitti.